Ayrım 16, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 144. Muhalefetteki MSP hırçınlaşıyor. 77 seçimleri Erbakan'ı parti içinde güç durumlara soktu. Seçimlerden hemen sonra olağanüstü genel kurul istekleri karşısında Erbakan, hele bir yerel seçimleri atlatalım, ondan sonra yanıtını veriyordu. Dipnot, 11 Aralık 1977 tarihli yerel seçimde MSP için yıkım oldu. Sadece 3 ilde belediye başkanlığı kazandılar. Toplam 1790 belediyeden sadece 53'ünü alabildiler. Daha sonra Erbakan'ın imdadına yeni kurulan 2. MC hükümeti yetişti. Ancak ömrü kısa sürdü. Ecevit AP'den istifa eden 12 milletvekilinin Orhan Alp, Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Güneş Öngüt, Ahmet Karaaslan, Hilmi İşgüzar, Enver Akova, Ali Rıza Septioğlu, Mustafa Kılıç, Oğuz Atalay ve Cemalettin İnkaya çoğuna, yani 10 kişiye bakanlık vererek 5 Ocak 1978'de CHP, CGP, DP ve bağımsızlardan oluşan hükümeti kurdu. İkinci MC koalisyonu dağıldıktan sonra MSP içerisinde Erbakan'a sürekli olarak kongre sözü hatırlatıldı. MSP içinde Korkut Turgut Özal kardeşlerin başını çektiği muhalefet grubu her geçen gün sesini yükseltmeye başlamıştı. Erbakan'a da itirazımız yok, etrafındakiler değişsin deniyordu. Ancak alttan alta Erbakan'a da yoğun eleştiriler yapılıyordu. Erbakan örgütü tam bir yıl oyaladı. Sonunda 15 Ekim 1978 tarihinde yapıldı MSP Kongresi. Özal kardeşler Erbakan'a karşı bir liste çıkardı. Erbakancı Şener Battal, Özal kardeşleri kongrede yaptığı konuşmada şöyle eleştirdi. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an, bir helaldir işimiz bir haram, şu yarım yamalak dünyada, ne tam kafiriz ne Müslüman. Erbakan kongrede yaptığı konuşmada artık bildik sözleri tekrarladı. Bütün mekteplere ahlak dersini koyma şerefi milli selametindir. 4 yılda 350'ye yakın İmam Hatip okulu açtık. Dipnot, doğru rakam 296. Soner Yalçın. 200 bin evladın maneviyatlı evlat olarak yetişmesine vesile olan siz milli selamet ordususunuz. Batılı dinlemeyeceğiz, hakkı dinleyeceğiz. Gazanız mübarek olsun. Kongreyi Erbakan kazandı. Ancak Korkut Özal iki arkadaşıyla Kadir Mısırlıoğlu ve Mustafa Yazgan Erbakan'ın listesini deldi. MSP'nin 4. Büyük Kongresi kulisleri çekişmeleriyle basında pek yer almadı. Basın kongreden başka haberler yaptı. Kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nda asılı duran büyük boy Atatürk resminin gözleri oyulmuştu. Spor salonunun duvarlarına İslam devleti kurulsun, şeriat İslam, ya İslam ya ölüm, şeriat Türkiye'de kurulacak sloganları yazılmıştı. MSP hırçınlaşıyordu, bunun çeşitli nedenleri vardı. Oyları düşmeye başladı, 2. MC'nin yaşamı 5 ay sürmüş ve MSP ilk kez muhalefet partisi olmuştu. İran İslami hareketi giderek güçleniyor ve nihayet Hümeyni iktidara yürüyordu. Bu da MSP'li gençleri radikalleştiriyordu. MSP 3 kez hükümet olmuş ancak istediklerini tam gerçekleştirememişti. Bu durum Akıncı gençlerin parlamentarizmden umudunu kesiyordu. Aslında Erbakan parlamento aracılığıyla önemli değişimler gerçekleştirdi. İmam Hatip mensuplarının üniversitelere girmesini sağladı. Okullara din ve ahlak dersi koydurdu. Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerde okuyanların diplomalarının Türkiye'de geçerli olmasını kabul ettirdi. Kur'an kursları açtırdı. Fakat bu sistem içi iyileştirmeler yeterli bulunmuyor, seçimin tümden değişimi talep ediliyordu. Erbakan'ı zor günler bekliyordu. Eroini Erbakan'dan aldım. Ne AP milletvekili Zekeriya Kürşat İsveç'te 4,5 kilogram uyuşturucu ile yakalandığında ne de MHP senatörü Kudret Bayhan Fransa'da 146 kilogram baz morfinle ele geçirildiğinde parti genel başkanlarının adını vermişlerdi. Ancak 18 Ekim 1978 günü Almanya'nın Duisburg kentinde 3 kilo 399 gram eroinle yakalanan eski MSP milletvekili Halit Kahraman, "Eroinleri MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'dan aldım," dedi polise verdiği ifadede. MSP'li Kahraman Duisburg polisine şunları söyledi: "Diyarbakır'da çiftçilik yapıyordum. 1973 yılında Erbakan tarafından kurulan Milli Selamet Partisi'ne girdim. Tanıdıklarımla birlikte MSP'nin Diyarbakır Bölgesi Örgütü'nü kurdum. 1973 seçimlerinde milletvekili seçilerek 1977 seçimlerine kadar parlamentoda kaldım. 1977 tarihindeki seçimlerde seçilemedim. Tekrar çiftçiliğe başladım. Ancak mali durumum giderek bozuldu. 1978 Ağustos ayı ortasında Erbakan'a başvurdum. Güç durumda olduğumu söyledim. Bunun üzerine Erbakan çok dikkatli bir şekilde konuyu eroin satışına getirdi. Bana eroin satışıyla para kazanabilirsin dedi. Almanya, İngiltere ve Amerika'da çok para kazanabileceğimi söyledi. Ancak dil bilmediğim için işimin çok zor olduğunu belirterek bir taşıyıcı bulmamı istedi. Erbakan'ın bu sözleri üzerine taşıyıcı bulmak için Diyarbakır'a döndüm. Burada kendisini 15-20 yıldan beri tanıdığım, Almanya'da çalışan ve tatilini geçirmek için Diyarbakır'a gelen Nusrettin Gündüz Han'ı buldum. Durumu anlattım. Gündüz Han eroini Almanya'ya götüreceğini söyledi. Bunun üzerine tekrar Eylül başında Ankara'ya geldim. Erbakan'a gittim. Genel merkez binasına gittiğimde Erbakan'ın yanında, Fehim Adağ'ın yanında konuyu açmak istemedim. Ancak Erbakan açık bir şekilde Adağ'ın huzurunda mali durumumun bozuk olduğunu, yardım edilmesi gerektiğini ve eroin temin edilmesinin lazım geldiğini söyledi. Ayrıca eroinin nerede, ne zaman teslim edileceğini Fehim Adağ'ın bana telefonla bildireceğini de söyledi. Bu konuşmadan sonra Ankara'daki evime gittim. O günün akşamı Fehim Adak telefon etti. Malların hazır olduğunu söyledi. Eroini alacağım yeri tarif etti. Ankara'nın mahallelerinden Oran'da buluşacaktık. Fehim Adak buraya piyasa taksisiyle geldi. Şoför taksiden inerek bana plastik bir torba verdi. Torba içine baktığımda 6-7 küçük plastik torba daha vardı. Bilahare Adak geldiği arabayla gitti. Torbayı yol kenarındaki çalılıklara sakladım, evime döndüm. Daha sonra Nusrettin Gündüz Han'ın otomobiliyle gidip paketi aldık. Gündüz Han paketi arabasının arka bagajına koydu. Tekrar evime döndüm. Eve az mesafe kala arabadan indim. Daha sonra Gündüz Han'la kararlaştırdığımız gün Almanya'ya hareket ettik. Eski MSP milletvekili Kahraman ifadesinde olayın Almanya'daki gelişmelerini ve yakalanmalarını da ayrıntılarıyla anlattı. Halit Kahraman'la birlikte yakalanan Nusrettin Gündüz Han ise verdiği ifadesinde şöyle dedi: "Polisler tarafından yakalandığımızda Halit Kahraman şok halindeydi. Bana bunun hepsi Erbakan'ın suçu, beni Erbakan mahvetti," dedi. Duisburg Sulh Mahkemesi eski MSP milletvekili Halit Kahraman ile Nusrettin Gündüz Han'ı mahkum etti. Gilchstrasse Birkschwerte cezaevine gönderdi. Ancak olayın Türkiye boyutu da vardı. Erbakan ile Fehim Adak hakkındaki iddialar çok büyüktü. Doğal olarak dava açıldı. Hazırlık No 1979 Taksim 20.945, 1980 Taksim 17.570, Esas No 1980 Taksim 15.462. Necmettin Erbakan ile Fehim Adak teşekkül halinde kaçak eroin imal ve ihraç etmek iddiasıyla yargılandılar. Erbakan ve Adak ifadelerinde Halit Kahraman'ın 1977 seçimlerinde Diyarbakır'da liste başına değil de 3. sıraya konulmasına çok kızdığını ve intikam almak için kendilerine iftira ettiğini söylediler. Sonunda mahkeme inandırıcı ve ikna edici bir delil olmadığı için Erbakan ve Adak'ın beraatine karar verdi. Erbakan ve Adak'ın eroin ticareti yaptığına inanmak çok güç. Türkiye'de siyaset yapmanın böylesine zorlukları var ne yazık ki. Yeni ekonomik model, neoliberalizm. CHP 1978'in başında hükümeti kurarak ateşten gömlek giymişti. Sağ-sol kavgası silahlı çatışmalara dönüşmüştü. Öyle ki Kahramanmaraş'ta iç savaş çıkmış, yüzü aşkın solcu Alevi öldürülmüştü. 13 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Fakat çatışmalar, saldırılar durdurulamıyordu. CHP her ne kadar ekonomiyi güçlendirme programını açıklasa da temel ihtiyaçlar için kuyruklar oluşuyordu. Ülkeye kara borsa hakimdi. Kelimenin tam anlamıyla ülkede ekonomik kriz vardı. Yetmezmiş gibi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu kontak kapama eylemi yaptı. 1973'te askerler benzer eylemleri bahane edip Şilili lider Allende'yi iktidardan indirmişti. TÜSİAD hükümetin istifası için gazetelere ilan vermişti. IMF Ecevit'e devalüasyon yapın diye bastırıyordu. 44 milyonluk Türkiye'de her 100 kişiden 14'ü işsizdi. 14 Ekim 1979'da kısmi senato seçimleri yapıldı. AP 30, CHP 12, MSP 4 ve MHP 1 senatör çıkardı. CHP oyları yaklaşık 11 puan azalarak 29.1'e düştü. 12 Kasım 1979'da AP azınlık hükümete destek verdi. Fakat ekonomik siyasal kriz bitmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 Ocak 1980'de partileri Milli Birlik için göreve çağırdı. Hükümet o günlerde Türkiye'nin ekonomik yapısını temelden değiştirecek ve ilk kez Allende'nin indirilişiyle Şili'de uygulanan neoliberalizme geçiş yaptı. Türkiye'de böylesine büyük bir altüst oluş yaşanırken TBMM Cumhurbaşkanı seçimine kilitlenmişti. Erbakan Muhsin Batur dostluğu. 1980 yılı meclis gündeminin en önemli konusu Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. AP'den Saadettin Bilgiç ve Faik Türün aday olmuşlar ama seçilmek için yeterli çoğunluğu elde edememişlerdi. MSP'li Hasan Aksay partisinin kimi destekleyeceğini şöyle açıklıyordu. Seçildiği günün ertesinde Hacı Bayram'da namaz kılması şart. CHP'nin adayı Muhsin Batur'du. Muhsin Batur 12 Mart 1971 askeri darbesinin önemli isimlerinden biriydi. Hava Kuvvetleri Komutanı olarak darbeye imza atmıştı. Darbenin o sıcak günlerinde Erbakan'ı parti kurup AP'nin oylarını bölmesi için İsviçre'den Türkiye'ye getiren kişinin Turgut Sunalp ile beraber Orgeneral Muhsin Batur olduğu iddia edilmişti. Aradan yıllar geçmiş Muhsin Batur CHP senatörü olarak meclise girip Cumhurbaşkanlığına aday olmuştu. Mecliste turlar devam ediyor, hiçbir aday çoğunluğu alamıyordu. İşte o günlerde 12 Mart askeri müdahalesinin Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu olarak Devlet Bakanı, aynı zamanda 12 Eylül darbesinin de Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş, MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan'a Cumhurbaşkanı'nın bir türlü seçilememesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Arkasından da ekledi. MSP Muhsin Batur'u niçin desteklemiyor? Sizin ikinizi yan yana getireyim isterseniz. Birkaç gün sonra Recai Kutan, Mehmet Özgüneş ve Muhsin Batur yan yana geldi. Muhsin Batur, Türkiye çok kritik günler yaşıyor. Anarşi ve terör bir yandan, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kilitlenme diğer yandan, ihtilal heveslerine imkan ve cesaret veriyor. Ben ihtilalcilerin metot ve yöntemlerini en iyi bilenlerden biriyim. Çünkü ben de o camiadan geliyorum. Muhtemel ihtilalcileri de kabiliyet ve zaaflarıyla çok yakından tanıyorum. Dolayısıyla bu muhtemel ihtilali şayet ben Cumhurbaşkanı olursam önleyeceğime inanıyorum dedi. Recai Kutan, Muhsin Batur'un söylediklerini tüm detaylarıyla Erbakan'a anlattı. Bu kez Erbakan, Muhsin Batur'la yan yana gelip görüştü. Hem de bir kez değil, 4 defa yan yana geldiler. Erbakan, Muhsin Batur'u destekleyeceklerini MSP grubunda açıkladı. Bazı MSP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını Muhsin Batur'a verdi. Ancak Batur yine de çoğunluğu elde edemedi. Aradan yıllar geçti. Muhsin Batur 5 Mart 1993 tarihinde İslamcı Cuma dergisine şu açıklamayı yaptı. Sayın Erbakan ve Asil Türk Bey ile birlikte bir grup MSP'li beni desteklediler. Ama Korkut Özal ve bir grup MSP'li de beni desteklemediler. Niye desteklemediler bilmiyorum. Bu arada Muhsin Batur'un gittiği Kayseri'de namaz kıldığına dair haber Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldı. Recai Kutan ve Erbakan Muhsin Batur'la gizli görüşmeler yaparken dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Recai Kutan'ı Genelkurmay'a çay içmeye davet etti. Evren, MSP'lilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceklerini öğrenmek istedi. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Recai Kutan'a desteklemeleri için bir aday mı empoze etti bilinmiyor. Bilinen Kutan'ın Evren'e Cumhurbaşkanı adaylığı önerisi götürdüğüydü. Siz aday olursanız tüm partiler sizin üzerinizde birleşir. Evren reddetti. Ama... Bir yanda 12 Mart askeri darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, diğer yanda 12 Mart askeri darbesinin İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün olmasına rağmen askerler sonunda kararlarını verdiler. Kendi Cumhurbaşkanı adayları Kenan Evren'i 2 yıl sonra askeri darbeyle Çankaya Köşkü'ne taşıdılar. Kuşkusuz mesele Salt Çankaya Köşkü'nde kimin oturacağı değildi. Türkiye köklü ekonomik değişimi tıpkı Şili'de olduğu gibi ancak bir askeri darbeyle gerçekleştirebilirdi. Terörün artmasının 1980'in ilk 8 ayında 1606 kişi öldü, siyasetin mecliste kilitlenmesinin ekonomik açmazların temel sebebi bir şok doktrini halka kabul ettirmekti. MSP ve Erbakan bunun farkında mıydı? CHP'ye haber gönderiyorlardı. MSP azınlık hükümetini desteklerseniz AP'ye destek vermeyip düşürürüz. Erbakan 24 milletvekiliyle hükümet olmayı düşünüyordu. Liraya hayır, dinara evet. 1977 seçimlerinde MSP'nin oy kaybetmesi partide yeni bir dönem başlattı. Başta Genel Başkan Erbakan olmak üzere parti yöneticileri daha sert bir üslup kullanmaya başladı. MSP artık kapatılmaktan korkmuyordu. Türkiye'de ok yaydan çıkmıştı. Bu sebeple ihtiyatı onlar da elden bırakmışlardı. İmam Hatip okullarının açılması, cami yapılması gibi masum istekler yerini daha radikal siyasal İslami taleplere bıraktı. Erbakan 12 Haziran 1979'da İzmir İl Teşkilatı'nın Maarif konulu toplantısında isteklerini açıkladı. Hedefte Cumhuriyet devrimleri vardı. MSP hafta tatili Cuma gününe gelsin diyor. AP ve CHP hayır diyor. Mübarek mukaddes Cuma tatilini bırakmış, elin gavurunun pazarını kendine tatil yapmış. Nikahı müftüler kıysın diyoruz. Mekteplere Kur'an dersi koyalım diyoruz. Bu milletin mektep kitapları niye Allah adıyla başlamıyor? Erbakan Çanakkale'de 25 Ağustos 1980'de İntepe İslam Ülkeleri Gençlik Asamblesi toplantısının açılış konuşmasını şöyle yaptı. Muhterem Müslüman kardeşlerim, İslam alemi hep beraber yardımlaşarak en kısa zamanda şu 5 hedefi gerçekleştirmelidir. Kendi Birleşmiş Milletlerini kurmalıdır. İkinci önemli husus Müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kurmalıdır. Bir üçüncü hedef bütün Müslüman ülkelerin hepsi aynı müşterek sağlam paraya geçmelidir. İslam dinarına geçmelidir. İslam'a göre çalışan mektep kitaplarının yazılması lazım. İslam'a göre çalışan maarif ve mekteplerin açılması lazım. Acaba mekteplerde şu şekil sırada oturmamız bile en verimli şekil midir? Yoksa bir üstadın önüne diz çökerek oturup okumak mı daha doğrudur? Hak, hakikat ve hayrın tek kaynağı İslam'dır. Türkiye'de bir büyük cihadın yapılmakta olduğunu da bütün Müslüman ülkelerin evlatları olarak bilmenizde yarar gördüğüm için söylüyorum. Ziya Ülhak, Hümeyni hayranlığı. MSP mitinglerinde artık dinsiz devlet yıkılacak elbet, şeriat gelecek, vahşet bitecek gibi sloganlar atılıyordu. Oysa 77 seçimlerinden önce bu tür slogan atanları MSP yöneticileri susturuyordu. Atılan sloganlardan Erbakan Ziya Hümeyni Yaşasın İslam Birliği ile İran Pakistan Sıra Bizde Müslüman şeklinde olanları 1980 yılında en rağbet edilenleriydi. MSP'liler Pakistan'da askeri darbe yapan Ziya Ülhak'ı çok beğeniyorlardı. Beğendikleri bir başka İslami şahsiyet ise Hümeyni'ydi. İran'da Hümeyni, Türkiye'de Erbakan diye slogan atıyorlardı. Gazeteciler Erbakan'a Türkiye'nin Demireli İran'ın şahıdır dediniz. Türkiye'nin Hümeyni'sinin kim olacağını söyler misiniz diye sorduklarında şu yanıtı aldılar. Şah'ın zihniyet ve tutumu batıcı kulüptür. Türkiye'nin seçtiği yol bellidir. Bu yol nasıl bir yol istediğini sorma yoludur. Bizdeki sistemin temeli budur. Hakkı bulma hususunda 50 milyon insanın hepsi eğer Hümeyni'yi haklı bulmanın bir işareti sayıyorsa, hepsi Hümeyni gibi biz hakkı istiyoruz diyebilir. Erbakan konuşmalarında sık sık son İslam devleti Osmanlı devletidir diyordu. 9 Ekim 1979 tarihinde Samsun'da yaptığı konuşmada Erbakan düşüncelerini daha açık dile getirdi. AP laiklik anlayışım Halk Partisi ile aynıdır diyor. Ben komünizmin karşısında olduğum kadar şeriatın karşısındayım diyor. Şeriatı haşa telin ediyorum diyor. İşte felaket buradan geliyor. Evlatlarımızı ateşe atmamak için milli selametçiyiz. Yoksa partici olduğumuz için değil. Erbakan Samsun'da koalisyon hükümetleri içinde yer alarak ne kadar cami, Kur'an kursu, İmam Hatip okulu açtıklarını anlatırken bir farklı konuya daha değindi. Bizim 4 senemizde 67 vilayetin 40 tane valisi 5 vakit namazını kılan insan oldu. Konya valimiz Oktay Başer şimdi Konya milletvekili adayımız. Radikalleşen sadece Erbakan değildi. Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan yurt dışındaki konuşmalarında Almanya, Stuttgart bakın neler söyledi. Hayatın her safhasını taalluk eden hükümler vardır. Maalesef bugün aile hukukunda, ticari hayatımızda, ceza sahasında, milli ve devlet sahasında Kur'an'ın sözü geçmiyor. Bu sahalarda kimin sözü geçiyor? Türk Medeni Kanunu'nun menşei nedir? İsviçre. Ticaret Kanunu Almanya'dan. Ceza Kanunu İtalya'dan. Anayasa Fransa ve Almanya anayasalarından. Memleketimizde birçok şey kötüye gidiyor. İşte nedeni bunlardır. Din siyasete karışamaz demek, Allah'ın kanunu hükmedemez demektir. Onun sözü dinlenmez demektir. Milli selamet denen topluluk Yahudi ve Hristiyan hegemonyası altında 55 seneden beri inim inim inleyen memleketimizde bu hegemonyaya son vermek ve Allah'ın kanununu hakim kılmak için vardır. Şevket Kazan benzer bir konuşmayı Hollanda'nın Rotterdam kentinde de yaptı. Cihat nedir? Cihat bir zamanda ve bir ülkede hak hakim değilse, hakkın hakimiyeti için her Müslümanın malı ile, canı ile yapması lazım gelen mücadelenin adıdır. MHP'liler artık halkı cihada çağırıyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 152.